Dördüncü ayrımın başı. İçsel güç yasasının uygulanışı. İçsel güç yasasını uygulamak için aşağıda sıralanan maddeleri derin bir bağlılıkla yerine getireceğim. 1. Her gün belli bir süre kendi dinginliğimle baş başa kalarak, yani sadece var olarak, sınırsız içsel güç alanımla temasta olacağım. Ayrıca her gün günde en az 2 defa, 30 dakika sabah, 30 dakika akşam olmak üzere tek başıma oturarak meditasyon yapacağım. 2. Yaşayan her varlıktaki bilgeliğe sessizce tanık olmak için her gün belli bir süre doğada vakit geçireceğim. Sessizce oturup bir gün batımını seyredecek. Bir okyanus veya bir derenin sesini dinleyecek veya bir çiçeği koklayacağım. Kendi dinginliğimin verdiği mutlulukla ve doğayla birlikte yaşamanın tüm dönemlerinin sınırsız içsel güç kaynağımın, alanımın ve sonsuz yaratıcılığımın keyfini çıkaracağım. 3. Yargılamadan yaşayacağım. Günüme şu cümleyle başlayacağım. Bugün hiçbir şeyi yargılamayacağım. Gün içinde de bunu kendime hatırlatacağım. 2. Alma verme yasası. Evren dinamik bir değişim içinde işliyor. Almak ve vermek evrendeki enerji akışının iki farklı yüzüdür. Arayışı içinde olduğumuz şeye ne kadar çok kendimizi verirsek, hayatımızda ve evrende dolaşan bolluk ve bereketi o kadar çok arttırırız. Zarif kase boşalıp boşalıp sürekli taze hayat ile doluyor. Kavalın küçük müziği dere tepe açtı. Ölümsüz ve yeni kavalın melodileriyle nefes aldım. Bu sonsuz hediyeler küçük ellerime varıyor. Asırlar geçiyor. Durgun ve dolu ve hala doldurulacak yerler var. Rabindranath Tagore, Gitanjali. Başarının ikinci spiritüel yasası alma yasasıdır. Bu yasa aynı zamanda alma verme yasasıdır. Çünkü evren dinamik bir değiş tokuş içinde hareket eder. Hiçbir şey statik değildir. Bedenimiz evrenin bedeniyle dinamik ve devamlı bir alışveriş içindedir. Zihniniz evrenin zihniyle sürekli ve dinamik bir ilişki kurar. Enerjiniz kozmik enerjinin bir ifadesidir. Hayatımızın akışı, varoluşumuzu oluşturan unsurlar ve güçlerle kurulan uyumlu bir ilişkiden başka bir şey değildir. Hayatımızdaki element ve güçler arasındaki bu uyumlu etkileşim alma verme yasasıdır. Çünkü bedeniniz ve zihniniz evrenle devamlı ve dinamik bir alışveriş içerisindedir. Ve bu enerjinin dolaşımını engellemek, damarlarınızdaki kanın dolaşımını engellemek gibidir. Kan dolaşımınız durduğunda kanda pıhtı oluşumu, ardından tıkanıklık başlar. Bu yüzden hayatınızda bolluk ve bereket yaratmak, isteklerinizi gerçekleştirmek için hem almalı hem de vermelisiniz. İngilizce'de zenginlik kelimesi affluence kelimesinin kökünden gelir ve bir şeye doğru akmak demektir. Zenginlik, bolluk ve bereket içinde akmak anlamına gelir. Para sadece bir semboldür. Değiş tokuş ettiğimiz ve evrene sunduğumuz hizmetlerin sonucu olan hayat enerjisine bir örnektir. İngilizce'de paranın diğer anlamı currency de enerjinin doğal akışına gönderme yapar. Currency kelimesi Latince'de currere kelimesinden gelir ve akmak anlamındadır. Elimizde tutma niyetiyle paranın dolaşımını engellersek ki sonuçta bu bir hayat enerjisidir, paranın bize geri dönüşünü de engellemiş oluruz. Bu enerjinin bize devamlı olarak geri dönüşünü sağlayabilmek için dolaşımına izin vermeliyiz. Para da bir nehir gibi akmalı. Aksi halde kendi hayat enerjisine tıkanıklık yaratır ve bu durum enerji akışını engeller. Dolaşım ise bu enerjiyi diri ve canlı tutar. Her ilişki bir alma-verme ilişkisidir. Vermek almayı doğurur, almak da vermeyi. Yukarı çıkan mutlaka aşağı inmeli, dışarıya giden de geri dönmelidir. Gerçekte vermek, almak ile aynıdır. Çünkü vermek ve almak evrendeki enerji akışının farklı yüzleridir. Herhangi birinin akışını engellerseniz evrenin ilahi zekasına müdahale etmiş olursunuz. Her tohum binlerce ormanı vaat eder. Fakat öncelikle bu tohum toplanıp verimli topraklara ekilmelidir. Tohumun meyve vermesiyle gözle görünmeyen bu enerji maddeye, ağaca dönüşür. Ne kadar çok verirseniz o kadar çok alırsınız. Çünkü evrendeki bolluk ve bereketin devamını ve hayatınıza akmasını sağlarsınız. Verdiğinizi artmayan bir şey ne almaya ne vermeye değerdir. Eğer verme eylemiyle bir şey kaybetmiş hissediyorsanız, verdiğiniz hediye gerçekten verilmiş olmaz. Bu nedenle de herhangi bir şeyin artmasını sağlamaz. Eğer istemeyerek veriyorsanız, bu vermenin arkasında bir enerji yoktur. En önemli nokta, bir şeyi alırken veya verirkenki niyetinizdir. Niyetiniz her zaman alan ve veren için mutluluk yaratmak olmalıdır. Çünkü bu niyet hayatı destekler, devamını sağlar ki bu da her şeyi çoğaltır. Karşılığı da verdiğiniz zaman bunu ne kadar koşulsuzca ve kalpten yaptığınıza doğru orantılıdır. Bu yüzden verdiğiniz her şeyden keyif alacak bir yapıya sahip olmalısınız. Böylece verme enerjisi zaman içerisinde çoğalıp artar. Alma verme yasasının uygulanması çok basittir. Haz almak istiyorsanız başkalarına haz vermelisiniz. Sevgi istiyorsanız sevgi vermeyi öğrenmelisiniz. İlgi ve takdir bekliyorsanız ilgi ve takdir göstermeyi öğrenmelisiniz. Hayatınızın bolluk ve bereket içine geçmesini istiyorsanız başkalarının zengin olmasına yardımcı olmalısınız. İsteklerinize ulaşmanızın en kolay yolu başkalarının isteklerine ulaşmasına yardımcı olmaktır. Bu kural bireylerde olduğu gibi şirketler, toplumlar ve devletler için de aynı şekilde geçerlidir. Eğer hayatta güzel şeylerle lütuflandırılmak istiyorsanız, herkesi bu güzelliklerle sessizce lütuflandırmayı öğrenmelisiniz. Vermenin, lütuf etmenin veya en basit bir duanın düşüncesi bile başkalarının duygularına dokunma gücüne sahiptir. Bunun nedenini şöyle açıklayabiliriz. Bedenimiz kendi öz haline indirgendiğinde, enerji ve bilgi evreninde şu anda var olan bir enerji ve bilgi demetidir. Bizler bilinç evreninde şu anda var olan birer bilinç demetiyiz. Ancak bilinç kelimesi enerji ve bilgiden daha fazlasını içerir. Düşünce gibi dinamik olan bir enerji ve bilgiyi kapsar. Bu sebepten bizler düşünen bir evrende düşünce demetleriyiz. Düşüncenin ise dönüştürme gücü vardır. Hayat bilincin sonsuz dansıdır. Kendisine mikrokozmos ve makrokozmos, insan bedeni ve evrensel beden, insan zihni ve kozmik zihin arasındaki dinamik ve deyimsel bir değiş tokuşun ifadesi olarak tanımlar. Aradığımız şeyi vermeyi öğrendiğinizde hayatın ölümsüz nabzını oluşturan dansın koreografisine zarif, enerjik ve vazgeçilmez hareketleriyle kendiniz çizersiniz. Alma verme yasasını uygulamanın tüm bu dolaşım sürecine başlamanın en iyi yolu, birileriyle bağlantı kurduğunuz, her an onlara bir şey vermeye karar vermektir. Bu, maddi değeri olan bir şey olmak zorunda değildir. Bir çiçek, bir iltifat veya bir dua olabilir. Aslında vermenin en güçlü şekli maddi olmayanıdır. Yardım etmek, takdir etmek, ilgi ve sevgi göstermek, verebileceğiniz en değerli hediyelerdir ve maddi olarak paha biçilemez. Biriyle karşılaştığınızda sessizce ona minnetinizi sunun. Mutlu, sağlıklı, neşeli olmasını dileyin. Bu şekilde sessizce vermek en güçlüsüdür. Küçükken bana öğretilen ve benim de çocuklarıma öğrettiğim şeylerden biri, birinin evine ziyarete giderken bir hediye götürmemiz gerektiğiydi. Bana yetecek kadar yokken başkalarına nasıl verebilirim diyebilirsiniz. Sadece bir çiçek götürebilirsiniz. Ziyaret ettiğiniz insana karşı duygularınızı paylaştığınız küçük bir not, kart götürebilirsiniz. Sadece bir iltifat, sadece bir dua yeterli olacaktır. Gittiğiniz her yere bir şey götürmeye, götürdüğünüz herkese bir şey vermeye karar verin. Verdiğiniz sürece alacaksınız. Ne kadar çok verirseniz bu yasaya ve yarattığı mucizelere karşı güveniniz o kadar artacak. Aldığınız sürece de daha fazla verme isteği duyacaksınız. Gerçek doğamızda bolluk ve bereket vardır. Doğal olarak zenginiz. Çünkü doğa her ihtiyacımıza, isteğimize karşılık verir. Hiçbir eksiğimiz yok. Çünkü öz doğamızda istediğimizi yaratabiliriz. Aklınızda tutmanız gereken en önemli şey, ne kadar az ya da çok paranız olursa olsun doğuştan zengin olduğunuzdur. Çünkü bütün zenginliğin kaynağı içsel gücünüzdür. Yani neşe, sevgi, mutluluk, huzur, ahenk veya bilgi gibi tüm ihtiyaçların nasıl karşılandığını bilen bilinçtir. Bir şeyi ilk olarak kendiniz için değil, başkaları için istediğinizde diğer tüm şeyler kendiliğinden size akacaktır. Alma ve verme yasasının uygulanışı. Alma ve verme esasını uygulamak için aşağıda sıralanan maddeleri derin bir bağlılıkla yerine getireceğim. 1. Gittiğim her yere bir hediye götüreceğim. Karşılaştığım herkese bir hediye vereceğim. Bu hediye bir iltifat, bir çiçek veya bir dua olabilir. Bugün temas kurduğum herkese bir şey vereceğim. Ve kendi hayatımla diğer insanların hayatlarında mutluluk ve zenginliğin dolaşmasına katkıda bulunacağım. 2. Bugün hayatım bana sunduğu tüm hediyeleri minnet ve şükranla kabul edeceğim. Doğanın hediyelerini kabul edeceğim. Gün ışığı, kuş sesleri, bahar yağmurları, kışın karı gibi. Ayrıca diğer insanlardan almaya açık olacağım. Maddi değeri olmayan bir hediye, para, iltifat veya dua. 3. Sevgi, ilgi, takdir gibi hayatın en değerli hediyelerini vererek ve kabul ederek zenginliğin, bolluk ve bereketin dolaşımına kendimi adayacağım. Karşılaştığım herkese sessizce mutluluk, sağlık ve neşe dileyeceğim. 4. Sebep-sonuç yasası, karma yasası. Her eylem bir şekilde kendine geri dönen benzer bir enerji gücü yaratır. Ne ekersek onu biçeriz. Başkalarına mutluluk ve başarı getirecek eylemleri seçtiğimizde kendi karmamızın meyveleri de mutluluk ve başarılı olur. Karma, insanın özgürlüğünün sonsuz ispatıdır. Düşüncelerimiz, sözlerimiz, davranışlarımız, kendimizi boşlukta üstüne attığımız ağın ipleridir. Swami Vivekananda. 3. spiritüel yasa, karma yasasıdır. Karma, her eylem, hem eylem hem de o eylemin sonucudur. Sebep ve sonuç eş zamanlıdır. Çünkü her eylem kendisine dönen benzer bir enerji gücü yaratır. Karma yasası bize hiç de yabancı bir kavram değildir. Herkes ne ekersen onu biçersin sözünü duymuştur. Belli ki hayatımızda mutluluk yaratmak istiyorsak mutluluk tohumlarını nasıl ekeceğimizi öğrenmemiz gerekir. Bu yüzden karma bilinçli seçimlerimizin sonucunu anlatır. Hepimiz sınırsız seçenekler yaratabiliriz. Varoluşumuzun her anında sonsuz seçenekle dolu imkanlar denizinde yüzüyoruz. Bu seçimlerin bazıları bilinçli, bazıları ise farkında olmadan yaptıklarımızdır. Fakat karma yasasından en iyi şekilde yararlanabilmek için seçimlerimizi her an bilinçli ve farkında olarak yapmamız gerekir. Hoşunuza gitsin ya da gitmesin, şu an olan her şey geçmişteki seçimlerimizin birer sonucudur. Ne yazık ki birçoğumuz farkında olmadan bu seçimleri yaparız ve bu yüzden bunların birer seçim olduğunu düşünmeyiz. Ancak bunların hepsi kendi seçimlerimizdir. Eğer sizi aşağılayacak bir şey yaparsam büyük ihtimalle aşağılanmak için bir seçim yapmış olurum. Eğer size iltifat edersem memnun edilmek, övülmek için bir seçim yapmış olurum. Bunu bir düşünün. Bu hala bir seçimdir. Sizi gücendirebilir, aşağılayabilirim ve siz gücenmemek üzerine bir seçim yapmış olabilirsiniz. Aynı şekilde size iltifat edebilirim ve siz övülmeye izin vermemeyi seçmiş olabilirsiniz. Başka bir deyişle, çoğumuz sonsuz seçimler yapabilecek olmamıza rağmen dış etkenler tarafından tetiklendiğimizde şartlanmış reflekslerimizle alışılmış bir davranış biçimi içinde hareket ederiz. Bu şartlı refleksler Pavlov deneyindeki gibidir. Pavlov'un ünlü köpeklerle yaptığı çalışmalardan gelir. Eğer bir köpeğe zili her çalışınızda yiyecek bir şey verirseniz, kısa süre sonra köpek sadece zilin sesiyle bile salya salgılamaya başlar. Çünkü köpek bir uyarıcıyı diğer bir uyarıcı ile ilişkilendirir. Çoğumuz geçmişteki şartlanmalarımızdan dolayı çevremizdeki bir uyarıcıya tekrarlanan ve tahmin edilebilir tepkiler veririz. Reaksiyonlarımız otomatik olarak insanlar ve koşullar tarafından tetiklendiğinden ve varoluşumuzun her anında yaptığımız seçimlerin bizim elimizde olduğunu unuturuz. Yani bu seçimleri farkında olmayarak yaparız. Eğer seçimlerinizi yaparken bir an kendinizi bir adım geri çekip yaptığınız seçimlere dışarıdan tanıklık ederseniz, bütün bu süreci bilinçaltı dünyasından bilinçli bir dünyaya taşırsınız. Bilinçli seçim yapma ve tanıklık etme çok güçlü bir yöntemdir. Herhangi bir seçim yaptığınızda kendinize iki şey sorun. Birincisi, bu seçimimin sonuçları ne olabilir? Bu sorunun cevabını kalbinizde bulacaksınız. İkincisi ise, Şu an yapmakta olduğum seçim bana ve etrafımdakilere mutluluk getirecek mi? Cevabınız evet ise devam edin ve seçiminizi yapın. Eğer cevabınız hayır ise ve bu seçim size ve etrafınızdakilere üzüntü getirecekse bu seçimi yapmayın. İşte bu kadar basit. Sınırsız seçimler denizinde o an sizi ve çevrenizdekileri mutlu edecek, mevcut olan sadece tek bir seçim vardır. Ve siz onu seçtiğinizde doğru eylem kendiliğinden spontane oluşur. Doğru eylem doğru anda gerçekleştirilen eylemdir. Her duruma gerçekleştikleri anda doğru tepkiyi verebilmektir. Bu eylem sizi ve diğerlerini besler. Doğru seçimler yapmanıza yardımcı olabilmek için evrenin çok ilginç bir mekanizması vardır. Bu mekanizma bedeninizde oluşan duyularla ilintilidir. Bedeniniz iki çeşit duyu deneyimler. Birincisi rahatlık, diğeri ise huzursuzluk, tedirginliktir. Şu an farkında olarak bir seçim yapın. Bedeninize odaklanın ve bedeninize sorun. Bu seçimi yaparsam ne olur? Eğer bedeniniz rahatlık mesajı gönderiyorsa bu doğru bir seçimdir. Eğer bedeniniz huzursuzluk, tedirginlik mesajı gönderiyorsa bu uygun bir seçim değildir. Bazı insanlarda bu rahatlık ve huzursuzluk hissi solar plexus'ta yani karın boşluğunda hissedilir. Fakat çoğu insan için en yoğun hissedildiği yer kalptir. Farkındalıkla dikkatinizi kalbinize yöneltin ve kalbinize ne yapmanız gerektiğini sorun. Sonra kalbinizin fiziksel ya da duyusal bir tepki vermesini bekleyin. Hissettiğiniz şey belli belirsiz bir şey olabilir. Fakat bilin ki oradadır, bedeninizdedir. Doğru cevabı sadece kalp bilir. Birçok insan kalbin aşırı duygusal ve yumuşak olduğunu düşünür. Oysa kalbin çok güçlü sezgileri vardır. Bütünleyicidir. Olayların iç yüzünü bilir ve olaylar arasında kolay bağlantı kurabilir. Kazanma kaybetme derdi yoktur. Kozmik bir bilgisayarmış gibi çalışır. Belleği, sınırsız içsel güç, saf bilgi, sonsuz planlama yetisidir. Ve her şeyi hesaba katar. Bazen hiç mantıklı görünmese de kalbin seçimleri, her zaman mantıklı bir düşüncenin asla ulaşamayacağı kadar doğru ve kesindir. Karma yasasına daha fazla para kazanmak, zenginlik yaratmak ve tüm iyi şeylerin istediğiniz zaman size akması için kullanabilirsiniz. Fakat önce geleceğinizin şu an ve her an yapmakta olduğunuz seçimlerle oluştuğunun farkına varmalısınız. Bu farkındalığı sürekli olarak yaşamaya başladığınızda İşte o zaman karma yasasını uygulamaya başlamışsınız demektir. Yaptığınız seçimlerin ne kadar çok farkında olursanız kendiniz ve etrafınızdakiler için o kadar spontane ve doğru seçimler yapabilirsiniz. Peki ya geçmişte karmalar ve sizi şu an nasıl etkiledikleri konusu ne olacak? Geçmiş karmalar için yapabileceğiniz 3 şey var. Birincisi karmik borçlarınızı ödemek. Birçok insan farkında olmadan bunu yapar. Siz de bu yolu tercih etmek isteyebilirsiniz. Bazen bu borçların ödenmesinde çok büyük acılar çekilir. Fakat karma yasası, evrende hiçbir borç ödenmeden bitmezler. Evrenin muhasebe sistemi mükemmeldir ve enerjisi devamlı bir değiş tokuş haliyle çalışır. Yapabileceğiniz ikinci şey, karmanızın şeklini değiştirmek veya arzu ettiğiniz bir deneyime dönüştürmek olabilir. Bu çok ilginç bir süreçtir. Karmik borcunuzu öderken kendinize sorabilirsiniz. Bu deneyimden ne öğrenebilirim? Bu bana niye oluyor ve evrenin bana verdiği mesaj nedir? Bu deneyimi diğer insanların yararı için nasıl kullanabilirim? Bunu yaparak aslında bir fırsat tohumu arıyorsunuzdur. Ve bu fırsat tohumu sizin darmanızdır. Yani hayatınızın amacıdır. Buna başarının 7. spiritüel yasasında değineceğiz. Bu yasa, karmanızın şeklini değiştirerek yeni bir ifade kazanmasını sağlar. Örneğin spor yaparken ayağınızı kırarsanız, bu deneyimden ne öğrenebilirim? Evrenin bana verdiği mesaj nedir? Diye sorabilirsiniz. Belki mesaj biraz yavaşlamanız, bir dahaki sefere bedeninize daha fazla ilgi ve özen göstermeniz gerektiği olabilir. Eğer darmanız başkalarına bir şey öğretmekse, kendinize, bu deneyimi diğer insanların yararı için nasıl kullanabilirim diye sorun. Belki bunun sonucunda yaşadıklarınızı güvenli bir şekilde spor yapma konusunda bir kitap yazarak diğer insanlarla paylaşmayı tercih edeceksiniz. Ya da öyle bir ayakkabı tasarlayacaksınız ki bu ayakkabı sizin yaşadığınız benzer kazaları önlemeye yarayacak. Bu yolla kozmik borcunuzu öderken sıkıntı veren bir durumu size bolluk, bereket getiren faydalı bir duruma çevirirsiniz. Böylelikle karmanızı olumlu bir deneyime çevirmiş olursunuz. Karmanızdan tamamen arınamayabilirsiniz belki. Ama karmik serüvenlerden yeni ve olumlu bir deneyim yaratabilirsiniz. Karmayı çözümlemenin üçüncü yolu ise onun ötesine geçerek onu aşmaktır. Bir başka deyişle karmanın titreşiminden daha yüksek bir titreşime geçmektir. Karmayı aşmamız ondan bağımsız hale gelmeniz demektir. Karmayı aşmamızın yolu, boşluğu, özü, ruhu deneyimlemektir. Bu akan suda kirli bir çamaşır yıkamaya benzer. Her yıkayışınızda bir parça kiri temizlersiniz. Yıkamaya devam ettikçe çamaşır da temizlenmeye devam eder. Düşüncelerinizin arasındaki boşlukta daha derinlere gidip gelerek karmanızı yıkar. Yani karmanızın tohumlarını dönüştürürsünüz. Bu da tabii ki meditasyon yaparak olur. Tüm eylemler karmik serüvenlerdir. Bir fincan kahve içmek karmik bir serüvendir. Her eylem bir hafıza yaratır. Ve bu hafızanın bir arzu yaratma yeteneği ya da potansiyeli vardır ki arzu ise tekrar eylemi yaratır. Ruhunuz, karma, hafıza ve arzu tohumlarından oluşan bir bilinç demesidir. Henüz yeşermemiş bu tohumların farkına vardığınızda gerçeğin bilinçli yaratıcısı siz olursunuz. Bilinçli seçimler yapan bir kişi olduğunuzda da kendiniz ve etrafınızdakiler için geliştirici ve dönüştürücü davranışlarda bulunursunuz. Yapmanız gereken tek şey de budur. Dördüncü ayrımın sonu.